Ayrım 10.
Ön Asya'nın ve Trakya'nın her tarafında 16. yüzyılla birlikte bu tür olaylar yaygınlaşırken Bektaşiliğin toplumsal etkileri giderek derinleşiyordu. Büyük çapta tekke ve zaviyeleri yasa dışı güç odağına dönüştüren Bektaşi tarikatı asıl etkisini Yeniçeri Ocağı'nda gösteriyor. Bu da Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine kadar devlet ve toplumsal yaşamın her alanında belirleyici oluyordu. Merkezi otorite Yeniçeri zıtlaşmasında kilit olay, Çandarlı'nın idamı. O halde artık Yeniçeri Ocağı'nın mafyoz bir odak durumuna dönüşmesinin nedenlerini ve sonuçlarını irdelemek zamanı gelmiş bulunuyor. İster efsanede belirtildiği gibi Orhan Gazi'nin devşirmeleri Hacı Bektaş Veli'ye götürerek hayır duasını almasıyla olsun. İsterse Hacı Bektaş Veli'nin ölümünden yıllar sonra Yeniçeri Ocağı'na Bektaşilik girmiş olsun. Sonuç olarak 15. yüzyılın sonundan itibaren Yeniçeri Ocağı tam anlamıyla bir Bektaşi Ocağı'na dönüşmüş bulunuyordu. Nitekim Yeniçeri Ocağı artık Ocağı Bektaşiyan diye anılıyor, Yeniçerilere ise Taife-i Bektaşiyan, Zümre-i Bektaşiyan, muhalifleri tarafından Güruh-u Bektaşiye deniyordu. Ocaktaki derece ve terfi silsilesi Silsile-i Tarik-i Bektaşiyan olarak tanımlanıyordu. Ocak ağalarına ise Ricali Dudman-ı Bektaşiye veya Sanadid-i Bektaşiyan deniyordu. Osmanlı Devlet Teşkilatı'nda Kapıkulu Ocakları, Cilt 1, Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzunçarşılı, TTK Ankara, 1943, sayfa 150. Yeniçerilerin Bektaşiliğe bu denli yakınlık duymaları ve Bektaşiliği bu denli derinden duyarak benimsemeleri, göründüğünden hayli farklı nedenlere dayanıyordu. Her şeyden önce Yeniçeri Ocağı gerçekte bir devşirme ocağı konumunda bulunuyordu. Devşirmeler ise 10 ile 20 yaş arasında evlerinden ve ailelerinden alınan, koparılan Hristiyan tebaanın çocukları ve gençleriydiler. Her ne kadar bu genç ve çocuklar Türk köylülerinin yanında İslamiyet'i tanıyor, sonra da devlet tarafından Müslümanlaştırılıyorlarsa da, yeni dinlerini benimseyip özümsemek bir yana, Hristiyan aileleriyle yani eski aileleriyle temaslarını bile tam anlamıyla kesmiyorlardı. Bir başka ifadeyle merkezi otorite öyle istediği için Müslüman görünüyor, Hristiyanlığı ise benlik altlarına gömerek adeta bir kor gibi üzerini küllerle örtüyorlardı. Bu genç insanların İslamiyet'i benimsemesi bile bu denli zorken onlardan sünni bir anlayışla İslamiyet'e sarılmaları elbette ki beklenemiyordu ve beklenemezdi. Hiç kuşku yok ki Yeniçeri Ocağı'nı kuranlar ve geliştirenler bunun böyle olmayacağını biliyorlardı. Kaldı ki onlar da katı bir sünni yaklaşım içinde değillerdi. Edebali bir Vefai Babai Kalenderi Şeyhi, Ahi babasıydı. Kardeşi Ahi Hasan da bu meşrefteydi. Ocağın kurucusu Çandarlı Kara Halil Hayrettin ile Ocak Kanunu'nu yaparak ocağın ikinci kurucusu ünvanını alan Çandarlı Ali Paşalar da aynı akımın mensuplarıydı. Kara Halil Paşa ahiydi. Çandarlı Ali Paşa'nın ise mapuh perest olduğu ileri sürülüyordu. İddiaya göre Osmanlı sarayına lutiliği, iç oğlanlarını ihdas ederek o sokuyor, bu da kalenderi ahlakının tipik bir göstergesi ve örneği sayılıyordu. Dolayısıyla bu kadroların Yeniçeri Ocağı'nın tutucu ve ödünsüz bir Arap-İslam-Sünni anlayışa dayandırmaları elbette ki söz konusu olamıyordu. Kuşkusuz onlar da Yeniçerilerin böylesine bir dinsel disipline baş eğmeyeceklerini göz önünde bulunduruyorlardı. Bir tarafta Hristiyanlığı tam anlamıyla yitirmemiş, görünürde Müslümanlaştırılmış, Müslümanlaşmış devşirmeler ile diğer yanda Arap-İslam tutuculuğunun ödünsüz uzantısı sayılabilecek bir din anlayışı arasında orta noktayı, hiç şüphe yok ki heterodoks akımın geçirgen dinsel anlayışı oluşturuyordu. Bu bir bakıma dinsel orta yol anlamına geliyordu. Nasıl ki Orta Asya steplerinde yaşayan Türkmenler ile onların Ön Asya'daki uzantıları, Arap-İslam katılığını ve taassubunu kıran bir yaklaşımla heterodoks akım içinden kalenderi, Bektaşi, Alevi sentezini çıkararak kimliğine uygun, geçirgen bir inanç sentezi oluşturabildiyse, bu sentezi şaman değil de Hristiyan kökenden gelen devşirmelere uygulayarak en uzlaşmacı çözümünü buluyordu. Bu çözüm belli bir süre içinde benimseniyor ve başarılı da oluyordu. Hangi yol ve yöntemle Yeniçeri Ocağı'na sokulmuş olursa olsun devşirmeler Bektaşiliği samimiyetle kabul ediyorlardı. Zira Bektaşilik dinsel bakımdan hiçbir ibadet zorunluluğu ve yükümlülüğü getirmiyordu. Dolayısıyla katı bir dinsel disiplin söz konusu olmuyordu. Zaten Müslümanlaştırılmış olan devşirmeler katı bir dinsel disiplin yerine geçirgen bir inanç zeminde Müslüman görünmeyi elbette ki yeğliyorlardı. Ne var ki her iki durumda yani devşirmelerin Hristiyanlıklarını benliklerinde gizleyerek Müslümanlaşmış görünmeleriyle İslami şemsiye altında yer alıp da İslami yükümlülüklerini bir kenara bırakan Bektaşiliği benimsemeleri, mafyoz toplum yapısının en temel göstergesi olan çifte ahlak anlayışının tipik bir örneğini oluşturuyordu. Yeniçeri Ocağı'nın gerek en başarılı olduğu dönemde gerekse mafyos bir kuruma dönüşmesi evresinde bu çifte ahlak anlayışı geçerli ve etkili oluyordu. Dolayısıyla devşirmelerin çifte ahlak anlayışından kaynaklanan kara gölge devletin ve merkezi otorinin üzerinden hiçbir zaman kalkmıyor, bazen de yaşama geçerek mutlak iradenin boğazını sıkıyor, sosyal yaşamın her katmanında meydana getirdiği sorunlarla organize bir suç örgütü konumuna geçiveriyordu. Hiç şüphe yok ki Bektaşilik Yeniçeri Ocağı'nda özellikle 16. yüzyılın başından itibaren daha bir hararetle benimsenip ocakların yasal kimliği haline geliyordu. İlginç bir rastlantı olarak da Yeniçeri Ocağı bu tarihten itibaren bir başkaldırı, suç, ahlaksızlık, yasa tanımazlık ve cinayet örgütü şebekesi durumuna gelmeye başlıyordu. Yeniçeri Ocağı ve Bektaşilik bakımından 16. yüzyılın başı büyük bir önem taşıyordu. Zira Balım Sultan bu aşamada Bektaşi adab, erkan ve ayinini sistemleştirerek düzenliyordu. Bu düzenleme ile teslis ve şarap gibi Hristiyan anlayış ve ritüelleri Bektaşiliğe giriyor, bir bakıma gizli Bektaşi yaşamında resmiyet kazanıyordu. Bu anlayış ve ritüeller ile hem kalenderilikten gelen bazı olumsuzluklar hem de devşirmelerin kimliği son derece uyum sağlayarak örtüşüyordu. Çocukluklarında ve gençliklerinde henüz Hristiyanken Ortodoks, Gregoryan ve Katolik kiliselerinde Hristiyan papazların elinden şarabı tanıyan devşirmeler aynı ritüelle Yeniçeri Ocağı'nda ve Bektaşi tarikatında buluşuyorlardı. Bu oluşum Arap-İslam karakterli Sünni tutuculuğun iticiliği yerine devşirmeler bakımından Bektaşiliği daha bir çekici duruma getiriyor, bu tarikatı onlar bakımından adeta bir sığınak durumuna yükseltiyordu. Devşirmelerle Bektaşilik o denli örtüşüyordu ki Yeniçeri Ocağı bir Bektaşi Ocağı haline gelmekle kalmıyor, ocağın bazı ritüel ve yapılanmaları da bu tarikata dayanıyordu. Yeniçeriler ocaklarını Hacı Bektaş Ocağı dediler, kendileri de Hacı Bektaş Köçeğiyiz diye övündüler. Yeniçeriler Reşat Ekrem Koçu, Koçu Yayınları İstanbul 1964 sayfa 90. Yeniçerilerin Bektaşiliği sadece inanç düzeyinde veya moral bir yaklaşım olarak kalmıyor, Bektaşi babaları da fiilen ocağa yerleşiyorlardı. Ahmet Cevdet Paşa'ya göre Yeniçeri Ocağı'nın Bektaşileşmesinde en önemli rolü oynadığı iddia edilen şahıs Hacı Bektaşi Veli değil, yine Orhan Gazi zamanının din adamlarından Seyyid Mehmet Efendi'ydi. Bu şahıs dinsel anlamda inzivaya çekilmiş bulunuyordu. Sonraları ona müntesip geçinir bir takım derbeder mülhitler zuhur etti. Bunlar Sakir-i Osmani ile pirdaş olmak iddiasıyla Erva-ı Habise gibi Yeniçerilere hülûl ettiler. Tarih-i Cevdet, Cilt 12, Ders Saadet-i Matbaa-i Osmaniye, 1309, sayfa 180. Nitekim bu girişim başarıyla sonuçlanıyor ve Bektaşi babalarından biri Hacı Bektaş vekili sıfatıyla 94 kışlasında ikamet etmeye başlıyordu. Bektaşilerin Yeniçeri teşkilatındaki fiili durumu bununla da bitmiyordu. Hacı Bektaş Veli Türbesi'nde pir evinde şeyhlik yapan zat vefat ettiğinde yerine geçen yeni şeyh İstanbul'a geliyordu. Yeniçeriler onu törenle ağa kapısına götürüyor ve şeyhin tacını başına Yeniçeri ağası geçiriyordu. Yeni şeyh aynı şekilde törenle Bab-ı Ali'ye götürülüyordu. Kendisine burada ferace giydiriliyordu. Şeyh Hacı Bektaş'a dönünceye kadar İstanbul'dayken Yeniçeriler tarafından ağırlanıyor, ona ikramlarda bulunuluyordu. Tarih-i Cevdet, Cilt 12, Adı Geçen Eser, sayfa 180. Yeniçeri Ocağı'nda sadece Bektaşi Şeyhi bulunmakla kalmıyordu. Bir Bektaşi örgütlenmesi de gözetleniyordu. Yeni Odalar kışlasındaki postunda oturan bir ocak şeyhi Büyük Baba Efendi vardı. Biri eski odalarda, dördü de yeni odalarda, beş tekke, mescit ve bu teknelerin de birer baba efendisi vardı. Tekke, mescitlerin ve yeni odalardaki orta caminin imamları, müezzinleri, kayyimleri, vaizleri ve orta camide isteklilere ders veren müderrisler hep ocaktan yetişme kimselerdi. Yeniçeriler, Adı Geçen Eser, sayfa 90. Yeniçeriler yemek pişirdikleri kazanlara ayrı bir kutsiyet veriyor, özel bir saygı gösteriyorlardı. Her odanın bakırdan yapılmış iki veya üç kazanı bulunuyordu. Bu kazanlar küçük subaylar tarafından özenle muhafaza ediliyordu. Orta ve bölük aşçıları saygın subaylardı. Ayrıca mutfaklar tevkifhane olarak kullanılıyor, suçlu Yeniçeriler orta ve bölük mutfaklarında hapsediliyordu. Yeniçerilerin orta ve bölük kazanlarından başka kazanı şerif adını verdikleri bir de Hacı Bektaş Veli'ye ait olduğu ileri sürülen kutsal kazanları bulunuyordu. Hacı Bektaş Veli'nin çorba pişirip ocağa yadigar ettiğine inanılan kazanı şerif vardı. İtikatlarına göre bu kazan bulunduğu mahalden kaldırılıp yerine bir kova su dökülürse dünya altüst olur diye inanırlarmış. Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzun Çağrışılı, Cilt 1, Adı Geçen Eser, sayfa 259. Yeniçeriler odalarına ait bir işi görüşmek üzere kendi kazanlarının çevresine toplanıp sorunu burada tartışıyorlardı. Kazanın sembolize ettiği kutsiyet hiç şüphe yok ki Bektaşi tarikatında sofraya gösterilen kutsal saygıdan ileri geliyordu. Nitekim Yeniçeriler bakımından kazan, bayrak ve nişanları kadar hatta daha da fazla önem taşıyordu. Kazanın düşmanların eline geçmemesi için büyük titizlik ve çaba gösteriyorlardı. Kazanın düşman tarafından ele geçirilmesi büyük felaket olarak değerlendiriliyordu. Nitekim savaşta kazan kaybedildiği zaman o orta ve subayları azlediliyordu. Hatta subaylar ocağa dönseler bile eski orta ve bölüklerine giremiyorlardı. Sefer sırasında kazanlar orta çadırların önünde bulunuyorlardı. Yeniçeriler adı geçen eser sayfa 86. Kazan-ı Şerif aynı zamanda uğur ve başarı sembolü tılsımı olarak kabul ediliyordu. Hacı Bektaşi Veli'nin çorba pişirip Yeniçerilere kendi eliyle dağıttığına inanılan kazan o denli mukaddes kabul ediliyordu ki Yeniçeriler kazan-ı şerif çarpsın diyerek kazan üzerine yemin ediyorlardı. İddiaya göre Hacı Bektaşi Veli öldükten sonra pir evindeki bu kazan alınıp İstanbul'a getirilerek ocağa yerleştirilmiş bulunuyordu. Nitekim bu efsaneye dayandığı için Yeniçerilerin değişmeyen sabah kahvaltısını çorba teşkil ediyordu. Yeniçeri ortalarının kumandanlarına da çorbacı deniyordu. Aşçı subayların adı ise usta idi. Bu denli kutsal sayılan kazan aynı zamanda Yeniçeri ayaklanmalarının da sembolü oluyordu. Yeniçeri ihtilallerinde de kazanlar devletin başında bulunanlara karşı isyan bayrağı çekme yerine mutfaklardan et meydanına çıkarılır. İhtilalci Yeniçerilerin istediği yapılıncaya kadar kışla mutfaklarında ocaklar yanmaz, aş pişmezdi. Buna ihtilal içinde padişah ekmeğini boykot etme diyebiliriz. Yeniçeriler adı geçen eser sayfa 86. Bilindiği gibi Bektaşilikte sofranın ayrı bir yeri ve kutsiyeti bulunuyordu. Bektaşiler taç, hırka, sancak, cera yani ateş gibi sofrayı da pir emaneti olarak kabul ediyorlardı. Sofra misafire ikramda bulunmak amacıyla kuruluyordu. Misafire ikram ise İbrahim ve Muhammed gibi peygamberlerin sünneti sayılıyordu. Nitekim Bektaşilerin sofra açılırken ettikleri özel bir dua bulunuyordu. Hazreti İsa aleyhisselam eder, ya Rabbena bize gökten maide inzal eyle ki anın nazil olduğu gün bize ve bizden sonra gelenlere id ola, yani bayram olsun. O senin kemal kudretine ve benim sıhhati nübüvvetime alamet ola ve bize ol maideyi ver, anın üzre şükrü ita eyleyil, zira sen rızk vericilerin hayırlısı ve rızkın hallikisin. Bektaşilik tarihi adı geçen eser sayfa 99-100. Bektaşilikteki kutsal sofra anlayışı Yeniçeri Ocağı'na o denli etkin bir şekilde yansıyordu ki Yeniçerilere verilen kimlik belgesine sofra tezkeresi deniyordu. Bu kimliği bölüğün çorbacısı kumandan ile odabaşı mühürlüyordu. Tezkerenin baş tarafında bölüğün arması ile damgası bulunuyordu. Bu işaret aynı zamanda çorbacı başı ile odabaşının damgalarında da yer alıyordu. Bütün bu oluşum ve semboller Bektaşiliğin devşirmeler tarafından ne denli derinliğine kabullenip benimsendiğini gösteriyordu. Bu kabullenme ise aynı zamanda Yeniçeri Ocağı'ndaki çifte anlayışın ne denli güçlü olduğunu ortaya koyuyordu. Bektaşilik gerçi Yeniçeri Ocağı'nı dinsel taassubun ve Arap-İslam tutucu eğiliminin dışında tutuyordu. Ocak ağaları arasında dinsel taassup içindeki ağalara pek rastlanmıyordu. Buna karşılık Yeniçeri ayaklanmalarında sık sık şeriat isteriz talebi ve sloganı duyuluyordu. Bu sloganın kullanılması başıbozuk harekete meşruiyet kazandırılması amacından öteye gitmiyordu. Buna karşılık ocaktaki yaşam ve davranış biçimi farklı bir tablo oluşturuyordu. Ocağın asker disiplini sarhoşluğu, ayyaşlığı ağır suçlardan saymıştı. Fakat Bektaşi Yeniçeri badeye el atmada, nefs lezzetlerinin çeşidini tatmada hiçbir mazur görmemişti. Yeniçerilerin eferleri için evlenme yasağı ile Bektaşi rintliği birleşince kendi tabirleriyle Hacı Bektaş köçeklerinin büyük ekseriyetini mahbub dostluk yolunda koşturmuştu. Ocak disiplininin bozulduğu devirlerde ise Yeniçeri kışlarıyla kolluklar akıl almayacak rezaletlere sahne olmuştu. Müverrihlerimiz son Yeniçerilerin kopukluk, sarhoşluk ve türlü fuhuş kefazelikleri üzerine pek çok vaka naklederler. Yeniçeriler adı geçen eser sayfa 91. Yeniçerilerin bu çifte anlayışlı, çifte ahlaklı yaşam tarzı onlara hem dokunulmazlık hem de suç işleme ayrıcalığı kazandırıyordu. Zira Osmanlı Devleti'nin bu silahlı gücü dışarıya karşı devletin şeriatın sultan halifelerin meşru koruyucusuydu. Buna karşılık Yeniçerilerin geldiği köken, bulundukları yer, benimsedikleri inanç ve ahlak anlayışı dıştan görünen tam tersi bir tablo oluşturuyordu. Onların benliklerinde örtülmüş olan eski kimlik, yeni kimliğe karşı daima kin ve nefret duyuyor. Bu kin ve nefret ise meşruiyet örtüsü altında Bektaşiliğin yasal kıldığı kalenderi, celali ahlakı, kimliğiyle yıkıcı bir karaktere dönüşüyordu. Unutmamak gerekir ki her Yeniçeri için yeni ailesi oda arkadaşlarıydı. Aynı macerayı yaşayarak oraya gelen bu insanlar aynı geleceği paylaşıyorlardı. Geçmişlerinde aynı kinin, nefretin, acıların ve benliklerinden eksik olmayan isyanların haykırış ve feryatlarına ortak olmuşlardı. Yeniçeri Ocağı'nın çatısı altında birbirlerinden, oda, orta ve bölük arkadaşlarından başka kime güvenebilir, kime dayanabilirlerdi? Dolayısıyla odalara, ortalara ve bölüklere ayrılan bu devşirmelerin arkadaşlığı sadece silah arkadaşlığı değil, kardeşten ve akrabadan da öte bir kader birliğinin benzeri görülmemiş bütünleşmesiydi. Böylesine uygun bir zemin üzerinde, böylesine bir serden geçtiğin ortak kader şeklinde paylaşılması, inançlarıyla birlikte her türlü erdemi getirmiş devşirmelerin önce bireysel, sonra da grupsal çıkarların dışında hiçbir moral veya maddesel değere önem vermemesi, bu yapılanmanın doğal sonucunu oluşturuyordu. Bunda hiç şüphe yok ki imparatorluğun yaşamış olduğu siyasal ve ekonomik olumsuz gelişmelerde büyük rol oynuyordu. Devletin özellikle ekonomik bakımdan son derece zayıflaması ve bunun sonucunda meydana gelen siyasal başarısızlıkları, mutlak otoritenin saygınlığını ve gücünü zaafa uğratıyordu. Bu zafiyet karşısında imparatorluk bünyesinde giderek güçlenen alternatif güç odakları merkezi otoriteye karşı daha kafa tutucu bir tavır sergiliyordu. Özellikle yerel güç odaklarının adeta yerel otorite merkezleri haline dönüşmesi, yerel çıkar gruplarının güçlenmesine ve başıbozuk hareket etmesine yol açıyordu. Bu tablo içinde devletin en önemli, ayrıcalıklı ve kendine özgü dışa kapalı kurumu olan kapı kulu ocaklarının bozulmaması elbette ki mümkün olamazdı. Kaldı ki zayıflayan devlet maliyesinin ve hazinesinin de bu silahlı gücün bir çıkar örgütüne dönüşmesine zemin hazırladığını unutmamak gerekiyordu. Zaten kalenderi, celali ahlak yapısına yatkın olan ve Hristiyan, İslam heterodoks bir inanç geçirgenliği taşıyan Bektaşilik, Yeniçeri Ocağı'nın bir çıkar grubundan dönüşmesine, yani mafyos bir kimlik ve karakter kazanmasına neden oluyordu. Yeniçeri Ocağı'nın mafyalaşması elbette ki uzun bir süreçte gerçekleşiyordu. Belli aşamalardan geçerek de sonuçta tam ve tipik bir mafya örgütüne dönüşüyordu. Bu süreç siyasi, dinsel, ekonomik gerekçelere dayanan bazı ayaklanmalarıyla başlıyordu. Bunda merkezi yönetim içindeki uyumsuzluklar da rol oynuyordu. Ancak Ocak ile merkezi otoritenin yol ayrımına gelmesine neden olan olay, Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın Fatih Sultan Mehmet tarafından idam ettirilmesi oluyordu. Bu önemli ve kritik olan şöyle gelişiyordu. Bilindiği gibi Yeniçeri Devşirme Bektaşi Ocağı'nı Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa kuruyordu. Edebali'nin bacanağı ve aynı zamanda da bir ahi olan Kara Halil Hayrettin Paşa'nın 3 oğlu oluyordu. İlyas ve İbrahim Paşaların kardeşi ve aynı zamanda sadrazam olan Çandarlı Ali Paşa da babası gibi Yeniçeri Ocağı'na büyük hizmette bulunuyordu. 1402 Ankara yenilgisinden sonra Yeniçeri Ocağı'nı derleyip toparlayan Çandarlı Ali Paşa aynı zamanda Yeniçeri Kanunu'nu da yaparak ocağın ikinci kurucusu sıfatını kazanıyordu. Bir başka ifadeyle Çandarlı ailesi adeta Yeniçeri Ocağı'nın kurucusu, koruyucusu ve sahibi konumunda bulunuyordu. Yeniçeriler bu aileye sadece disiplin ve otorite ile değil, edebaliye dek uzanan dinsel bağlılık nedeniyle de aşırı saygı duyuyordu. Yine sadrazam olan Çandarlı Halil Paşa ise Çandarlı Ali Paşa'nın kardeşi olan İbrahim Paşa'nın oğluydu. Yani Çandarlı Ali Paşa, Çandarlı Halil Paşa'nın amcası oluyordu. Yeniçerilerin büyük saygı gösterdiği ve ocağın koruyucusu konumunda bulunan Çandarlılar aynı zamanda ocak disiplinini sağlıyor, bu kanatta merkezi otoriteyi başarıyla temsil ve tesis ediyorlardı. Nitekim Sultan II. Murat 1421 yılında Çandarlı Halil'in babası İbrahim Paşa'yı sadrazam yapıyordu. Yeniçeri ocağı üzerinde tam bir otorite tesis etmiş olan İbrahim Paşa, Sultan II. Murad'ın büyük bir dertten kurtulmasına yardımcı oluyordu. Zira bu sırada Mustafa Çelebi Osmanlı tahtında hak iddia ediyor, II. Murad ise bu sorundan kurtulmak istiyordu. Bunun üzerine Vezir-i Azam İbrahim Paşa'nın adamlarından olup Gelibolu'da bulunan Taharetsiz Hatip lakaplı birisine İbrahim Paşa gizlice haber yollayarak gemi tedarik edip hemen Lapseki'ye göndermesini bildirdi. taharetsiz hatibin Ceneviz tüccarlarından tedarik ettiği gemiyle Sultan Murat evvela asker geçirip arkasından kendisi de Gelibolu'ya geçerek tarihlerde görüldüğü üzere Mustafa Çelebi'yi takip ile yakalayıp öldürüyordu. Çandarlı Vezir ailesi, Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzun Çarşılı, TTK Ankara 1988, sayfa 50. Ahi aileden gelen Sadrazam Çandarlı İbrahim Paşa ile hem bir Ahi babasının torunu hem de bizzat kendisi Ahi olan Sultan II. Murat birbirine akrabalık bağları ile de bağlı bulunuyorlardı. Unutmamak gerekir ki Edebali ile Çandarlı Kara Halil, Tacüddin Kürdi'nin iki kızını aldıkları için birbirlerinin bacanağı oluyorlardı. Ahiliğin bu denli nüfuz ettiği iki ailenin mensubu olan padişah ile sadrazamı, Osmanlı topraklarında yaygın olan ahiliğin hamisi olmakla kalmıyorlardı. İlhanlılar döneminde bağımsız bir cumhuriyet kuran Ankara ahileri tarafından da benimseniyor, bu cumhuriyet bir başka ahi devleti saydıkları Osmanlı devletinin himayesine girerek kendisini lağvediyordu. Ankaralı ahiler bu arada padişah II. Murat'a da ahi peştemali giydiriyor, onu resmen ahi yapıyorlardı. Bakınız Her Sakaldan Bir Kıl E-Yayınları Murat Çulcu. Bu ve benzeri detaylar nedeniyle Sultan II. Murat Çandarlı İbrahim Paşa'ya büyük güven besliyordu. Nitekim İbrahim Paşa ölene kadar sadrazamlık makamında kalıyordu. Vefatına kadar Sultan II. Murat'ın tam bir itimadını kazanarak bir hükümdar nüfuzuyla işleri idare etmiş ve harpten başka zamanlar müstesna olmak üzere padişah hususi eğlence ve müsahasebeleriyle meşgul olmuştur. Çandarlı Vezir Ailesi, adı geçen eser, sayfa 51. Çandarlı Halil Paşa babası vefat ettiği sırada kazaskerlik görevinde bulunuyordu. Sultan II. Murat onu İbrahim Paşa'nın yerine sadrazam yapıyordu. Çandarlı Halil Paşa tam 22 yıl sadrazamlık makamında kalıyordu. Bu arada sadrazam ile padişah bir başka şekilde akrabalık da tesis ediyor. Halil Paşa'nın kardeşi Çandarlı Mahmut Paşa padişahın kız kardeşi Hafsa Sultan ile evli bulunuyordu. Sultan II. Murat hayata gözlerini yumana kadar İbrahim Paşa'ya gösterdiği güveni oğluna da aynen gösteriyor. Bunun da ötesinde Sultan II. Murat Halil Paşa'ya verdiği tam yetkiyle kendi mutlak otoritesini ona kullandırıyordu. Ancak bu süreçte bazı olaylar cereyan ediyor ve bunun sonunda Çandarlı Halil Paşa idam edilerek hayata veda ediyordu. 1444 yılında devletin karşı karşıya bulunduğu sorunları çözen Sultan II. Murat saltanattan çekilerek tahtı Manisa'da Sancak Bey'i olan oğlu Şehzade Mehmet'e yani Fatih Sultan II. Mehmet'e bırakmayı planlıyordu.